Ayrım 11.
Üstüne bu kadar kuvvetli bir dikkat ve ilgi çeker miydi? Daha birkaç ay önce Ankara'da açılan öğretmen okulunu kim duymuştu? Böyle oluşunun sebebi, enstitülerin sosyal ve geniş ölçüde milli bir hareketin durağı oluşlarıdır. Siyasi dalgalar geçtikten sonra tekrar doğruya dönülecektir. Buna kesin olarak inanıyorum. Dipnot. Dursun Kut'a yazılan mektup. Hasan Ali Yücel birçok özelliğinin yanında örgütçü bir bakandı. Seçkin kişilerden oluşturduğu ekip Türkiye'nin eğitim işlerini Çağcılra'ya oturtmuştu. Bunlardan İyi Hakkı Tonguç, Rüştü Uzel, İhsan Sungu, Ferit Oğuz Bayır bakanlık merkezinde akla ilk gelenlerdir. İllerde eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri de devrimci ve Çağcıl eğitimi benimsemiş eğitimcilerin elindeydi. Üçüncü tiyatro salonunda Hasan Ali Yücel'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma toplantısı yapıldı. Devrimci öğretmen ve yazarlar, Yücel'in eğitimciliği, köycülüğü, yazarlığı ve insancılığı üstüne konuşmalar yaptılar. Devrimci öğretmen, yazar ve gençlerin doldurduğu salonda sık sık köy enstitüleri söz edildi konuşmacılarca. Yücel'in Eğitim Bakanlığı zamanında kurulan düzen bozulmasaydı, Devlet Planlama Örgütü'nün plana aldığı işlerden çoğunun bundan yıllarca önce gerçekleşeceğini birçok konuşmacı belirtti. Bunlar belirtilirken ve dinleyenlerce alkışlanırken o günkü Eğitim Bakanı da salonda bulunmaktaydı. Hiçbir olumlu düşünceye dayanmayan, günün politikasına uyup köy enstitülerinin artık sözü edilemeyeceğini sık sık söylemiş olan bakan, utancından ezim ezim eziliyordu oturduğu yerde. Yücel ne yaptı ve onun yaptıkları şimdi ne durumda? Yücel, Cumhuriyet döneminin eğitim bakanları içinde yurda en çok hizmet eden, bu yüzden de bütün yıldırımları üstüne çekmiş olan bir aydındı. Eğitim sorunlarımızın çözümlenmesi işi ondan öncekilerce de düşünülmüşse de onun zamanında hızlandırılmış, yeni ilkeler bulunmuş, bize uygun yeni kurumlar kurulmuştur. Yücel'in içten insancıl ve kültürlü bir kişi oluşu onu bakanlığın başında bir diktatörcük olmaktan kurtarmış ve ekip çalışmasına itmiştir. Böyle olunca da adama iş ilkesi kendiliğinden ortadan kalkmış, yapılacak işi en iyi bilenler bakanlığın kilit noktalarına getirilmişlerdir. İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bir Hakkı Tonguç, teknik öğretimin başına bir Rüştü Uzel o zaman getirilmişlerdir. Bugün ülkemizde, sonradan bozulmuş da olsa, eğitim düzeni adına bir şey varsa, bu Yücel'in zamanında çeşitli dalları unutulmadan kurulan düzendir. Her biri üstüne kitaplar yazılıp halka, aydınlara anlatılması gereken eserlerin yalnız adlarını saymak bile yapılan işin ciddiyetini ve Türkiye için önemini ortaya koyar. Köy enstitüleri, kız ve erkek teknik okulları, devlet konservatuvarı, klasiklerin dilimize aktarılması, köylere okul yapma seferberliğinin başlatılması, üniversitelere özerkliğin sağlanması, teknik üniversitenin fen ve tıp fakültelerinin açılması. Yücel eğitim örgütünde devrim yapan bakandır. Ezberci eğitime karşıdır. Öğretimin yaşamla birleşmesini, insan yaşamına yararlı olmasını isterdi. Onun döneminde yazılan ders kitapları bu açıdan yazılmış, her çeşit okulda öğretim bu açıdan yapılmaya başlanmıştır. Bir yüksek okula gittiğinde ne üdüğü belirsiz cümlelerle ders anlatan bir öğretmene bu öğrencileri niçin yetiştirdiğini sorar. Öğretmen de ilkokul denetmeni yetiştirdiğini söyler. Öyleyse ne gereği var konuşup durmanın, ilkokul kitaplarını getirin de inceleyin der. Fen kolundakilere de ortaokul kitaplarını incelemelerini salık verir. Bunlar küçük şeyler ama ne yazık ki yine bizde üstünde durulmayan şeyler de bunlardır. Kolomb'un yumurtası gibi. Yücel'in bakanlığı 1946'da biter. Bu tarihten sonra siyasal olaylar üste çıkmış, gerileme başlamıştır. Mahalle mekteplerinin açılması, Kur'an kurslarının açılması, ilkokullardaki öğrencilerin o yana kaymasına neden olmuştur. Arap harfleriyle öğretim yapılması, Arap harfleriyle kitap basılıp dağıtılması, eğitimde laiklik yerine okullara din derslerinin konulması, İmam Hatip okullarının hızla açılıp çoğalması, İslam enstitülerinin açılması, Yücel'den sonra girişilen gericilik hareketleridir. Birçok okuldan eşin eğitim kaldırıldı. Okullardan iş eğitimi kaldırıldı, işe yaramaz ezberci efendi yetiştirilmeye başlandı. Bize uygun ve özellikle köylerde okutulan ders kitapları kaldırıldı. Onların yerine düzmece kitaplar koyuldu. Köylerde eğitim seferberliği durduruldu. Seferberlik içinde bulunan öğretmenler desteksiz bırakıldı. Tercüme bürosu kaldırıldı, klasiklerin çevrilmesi durduruldu. Okumanın zararlı olduğu üstüne çabalar başladı ve okullarda öğrencilere Atatürkçülüğe uygun insancıl bir kültür verilebilmesi için gerekli serbest okuma, sanat çalışmaları, toplu tartışma, araştırma, halk sanatı araştırmaları ve inceleme gezileri kaldırıldı. Bunlar özellikle köy enstitülerinde yapılan çalışmalardı. Ezberciliğe dönüldükten sonra köylere yollanan öğretmenlerin yetersiz yetiştiklerini bilmeyen kalmadı. Köylerde okul yapımı gevşedi. Köy çocuklarının önce ilkokullara sonra da öteki okullara gidebilmeleri zorlaştı. 1946'dan önce 3803 ve 4274 sayılı yasalarla eğitim alanına getirilmiş olan yenilikler bir kenara itildi. Eğitim Bakanlığı ezber yanlılarının eline verildi. Atatürk'e yaraşır eğitim politikası güdülmesinden korkuldu. Yurtsever öğretmenler sindirildi. En değerli profesörlerimizin kürsüleri kaldırıldı ve yurt dışına gittiler. Geriye kalan öğretmenlerin ise dövülmeleri, sürülmeleri gırla gitmektedir. Yücel'den sonra bir Hasan Paşa anlayışı kaldı. Değil çözüm bekleyen eğitim sorunları, eldeki kurumlar ve okuyan öğrenciler, okutan öğretmenler de bugün eğitim bakanları için bir yük sayılmaktadır. Bunlar da olmasa bakın ne güzel yönetirler bakanlığı. Sirerler, ileriler gibi çokları unutulacak. Çünkü yıllardan beri birer sözcükle saydığımız ve Türkiye için var olmak, ulus olmak, çağdaş uygarlığa ulaşmak sorunu olan eğitim işleri, onların zamanında ayak altına alınmış, bugün de aynı anlayışla örselenmektedir. Hariciye Çarkı adlı kitabında Mahmut Dikerdem şöyle der. Saçlarını Hitler'inki gibi tarayan Sivas mebusu Reşat Şemseddin Sirer'in başını çektiği bir grup, köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'u desteklediği için Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e saldırmaya başlamıştı. O sıralarda kendisiyle tanışmak fırsatını bulduğum Hasan Ali Yücel'e Fransız basınının Türkiye'deki köy enstitüleri deneyimini nasıl övüp göklere çıkardığını anlatmıştım. İçten halkçı olan Yücel'in gözleri parlamış, kalın etkili sesiyle bana "Gel de bunu bizimkilere anlat, bu yüzden başımı yemek istiyorlar," demişti. Nitekim kısa bir süre sonra Yücel'in başını yediler. Daha doğrusu İnönü'nün değişmeyen karakteri buydu. Partide hangi akım, hangi kanat güçlenirse onun lideri olurdu. Dikerdem'in İnönü konusundaki tanısı yerindeydi. Din dersleri bu yüzden koyuldu okullara, tekkeler bu yüzden açıldı, köy enstitüleri bu yüzden örselendi ve kapanışa götürüldü. Nitekim Yücel, "Affetmedim, affetmem," demişti İnönü için. 1946 Temmuz'unda yapılan genel seçim sonrasında hükümeti Recep Peker kurdu ve Eğitim Bakanlığı'na Reşat Şemseddin Sirer getirildi. Eğitim konularına ve köy enstitülerine bakışı Yücel'in görüşlerinin karşıtıydı. Yücel, Kenan Öner adlı bir avukatla hesaplaşırken eğitimin ve de toplumun yönü orta çağa çevrildi. 50 yıldır hızla bir yöne doğru gidiyor. Yücel bir düşünür, kültür ve edebiyat adamı olarak Cumhuriyet'in Eğitim Bakanlığı'nın başında büyük bir şanstı. Yaptığı atılımların hepsi çağdaşlaşmaya dönüktü. Türk eğitimi 50 yıldır Yücel gibi bir bakan arıyor ama bulamıyor. Bu yüzden çağcıl eğitim göremeyen 70 milyonluk bir toplum insanlık alemi içinde gülünç duruma düşmektedir. Oysa Yücel ve ekibinin ereği köy enstitülerindeki eğitim uygulamasını bütün eğitim kurumlarına yaymaktı. Eğitimin sefaleti. Çağımızın ve bu arada yurt gerçeklerinin, çözüm bekleyen toplum sorunlarının isterlerine uygun insan yetiştirmek, eğitimin, eğitimi yönetme işini yüklenenlerin kaçınılmaz görevidir. Düşüncesi, tutumu, bilgi ve becerisiyle yeni insanı ancak eğitim yaratabilir. Üretime, yaşama dönük somut ve pratik bir eğitim uygulaması bu yüzden şarttır. Pratikte ve bilimde derinleşme, nesnel ve gerçekçi olma, zamanın değerini de bilerek ve toplumsal açıdan gelişmeye dönük bir sonuç beklenir bu uygulamadan. İnsanların iş dünyasını ve kişisel karakter ayrımını da göz önünde tutmak koşuluyla iş eğitimini hiç ihmal etmemek yeni okulun ana ilkesi olmalıdır. Çünkü yaşamı boyunca kendine ve toplumuna yararlı olabilecek insanlar, bunun içinde kişiliklerinin olanca yaratıcılığını kullanabilecek insanlar başka türlü yetişemezler ve özgürlüğe, yurduna ve ulusal sorunlara kıskançlıkla sarılamazlar. Ayrıca bu yeni insan aldığı bilimsel gerçeklere ve olumlu düşüncelere dayalı eğitimden sonra toplumu yerinde tutan, hatta çözüp geriye götüren safsata ve boş inanışlara savaş açabilir. Çağcıl eğitimin ana ilkesi olarak Batı dünyasında çoktan kabul edilmiş olan doğayı ve toplum koşullarını insan yararına değiştirmek, toplum gelişmesini sekteye uğratmadan sürdürmek konularında okulların ve oralarda uygulanan eğitim sistemlerinin yeniden düzenlenmesi de gerekir. Bütün bu düzenlemeler yapılırken artık iyice anlaşılmıştır ki iş eğitimini bütün yönleriyle uygulamak, kafa ve kol birliğini sağlamak, gelecek kuşakları da laf ebeliğine dönük eski eğitim çarkına kaptırmamak, aklı başında ulusların ve eğitkenlerin baş derdi olmuştur günümüzde. Çünkü iş eğitimi yeni insanın yaratılmasında başlıca rol oynar. Kuruluşunda Türkiye temsilcisi ve eğitim bakanı olarak Hasan Ali Yücel'in de imzası bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun hazırlatıp kabul ettiği bir raporda deneme uygulamaları yapılması için üye uluslara yollanmıştır. UNESCO'nun sürekli eğitim raporu diye adlandırılan bu rapor şimdilerde üye ülkelerde tartışılmakta ve uygulamaya çalışılmaktadır. Belki ileride kıyımdan ve uyutumdan ferman okunmayan ülkemizde de bu raporla ilgili bir tartışma ve de raporun uygulanması için deneme ortamı yaratılabilir. İşte bu raporda çağdaş eğitim ilkelerinin artık kaçınılmaz bir biçimde uygulanması gerektiğini, dünyanın değiştiğini, eski sistem ve ilkelerinin işe yaramaz hale geldiğini, bu eski eğitim sistemlerini beğenmeyen, istemeyen gençlerin haklı olduğunu kabul etmektedir. Bugün okulların çoğunda hala çağını yitirmiş bilgi ve yöntemlerle öğrenci yetiştirilmektedir. Okullar kalıplaşmış, özlerini yitirmiş, çoğu yerde biçimden öteye gidemeyen birer araç olmuşlardır. Öğrencilerin bilgi ve görgü ölçüleri toplumun gereksizliği ölçülerin altında oluyor. Okulu bitirmek bir işe yaramıyor. Diplomalı işsizlerin sayısı gittikçe artıyor. İş bulamayanlar okulda öğrendiklerini hiç değerlendiremeden başka çalışma alanlarına yöneliyorlar. Bir yığın emek ve para boşa gidiyor. Bu da eğitim sistemindeki bozukluğu göstermiyor mu? İşte öğrenciler bu düzeni yeriyorlar. Bu cümleler bizim de örnek aldığımız Fransa eğitim sistemi için söylenmektedir. Geniş halk kitlelerine değil mutlu azınlığa göre ayarlanmış bu sistemin artık teknolojik ve bilimsel gelişmeler karşısında geçersiz bilgiler vermekten öteye gitmediği de belirtilmektedir. Görme ve işitme araçlarının elektronik beyinlerin karşısında hala kara tahta, ders kitabı ve not defterlerinin kullanılması gerçekten çağ dışıdır. Klasik okul sistemi artık çağını yitirmiştir, yetersizdir, hatta diyebiliriz ki gereksizdir. Zora, baskıya, korkuya dayanmayan, gereksinimlere ve gerçeklere göre düzenlenecek eğitim sistemi gerekmektedir. Dün okuduğunu anlatan, anlaması şart koşulmayan öğrenciye bir yerde okudukları üstüne düşüncesi sorulur olmalı, giderek de öğrenci düşünceye, eleştiriye yöneltilmelidir. UNESCO'nun eğitim devrimi tasarısı ise öğrenciye düşünme yollarını göstermeye yöneliyor. Öğrencinin elindeki kitaplarla, metinlerle bağlı kalmamasını istiyor. Sınavları da tarihe karıştırılması gereken ilkel bir kontrol aracı olarak kabul ediyor. Çünkü yarınki toplumda öğrenci başarısını işiyle kanıtlayacaktır, diploma ile değil. UNESCO'ya bağlı uluslararası kurul, eğitim sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel ölçüler getiriyor ve bütün ülkeleri bunlar üzerinde düşünmeye çağırıyor. Çağını yitirmiş bir eğitim düzenini ayakta tutmaya kalkışmanın olanak dışı olduğunu kesinlikle ortaya koyuyor. Biz de UNESCO'ya üye olduğumuza göre külahımızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. Acaba yukarıda üye ülkelerce uygulanması için ileri sürülen ilkeler karşısındaki durumumuz nedir? Bir tek sözcükle sefalettir. Bir kere geçtik devrimden, UNESCO'nun çağ dışı olarak nitelediği klasik eğitim sistemini bile yürütemiyoruz. Elimizde çağa uygun düşünen kaç kişi varsa sistemin dışına itip ondan sonra da gazete ilanlarıyla emeklileri işe çağırıyoruz. Eğitim düzeninin de işe yarar yanları kalmışsa törpülüyoruz. İlk ve orta dereceli okullara din dersleri koyup çocuklara anlamını bilmedikleri Arapça sureler ezberletiyoruz. Bilimselliğe ve olumluya karşı bir uygulamayı yürütmekte direniyor, boş inanışlarla kafa karıştırmayı sürdürüyoruz. Kara tahtayı ayrı tutarsak, UNESCO'nun yetersiz bulduğu sadece ders kitabı ve not defteri sorununu bile çözmüş sayılmayız. Çünkü anayasamıza göre örneğin ilkokullar zorunlu ve parasız olduğu halde orta öğretimle birlikte bu okulları neredeyse paralı hale getirdik. Ders kitaplarını önüne gelen basmakta çeşitleri, yazılış biçimleri, dilleri, anlattıklarının doğruluğu, yanlışlığı, basılışları yönünden onulmaz dert olmaktadırlar. Fiyatları da öylesine. Dahası köy enstitüleri gibi dünyanın ileri gelen eğitkenlerince iş eğitimi içinde insan yetiştirmeye, üretime yönelmiş oldukları için yeğlenen kurumları bulan biz olduğumuz halde onların da yerinde yelleri estirdik. Bu bir geriye gidiştir. UNESCO geri kalmış ülkelere bir eğitim kurtarıcısı olarak yıllarca önce bizim köy enstitülerini salık vermişti ve köy enstitülerinde çalışmış birçok eğitken o ülkelere gidip bunlara benzer kurumları kurmuşlardı. Bu sözü de hem köy enstitülerinin kuruluşunun 50. yıl dönümünde olmamız dolayısıyla bir hatırlatma olarak hem de UNESCO'nun iş eğitimi ilkesi üstünde durduğundan bir örnek verme ereğiyle ediyorum. Bir de yüz binlerce köylü çocuğunun bu yılda ilkokuldan sonra gidecek yer bulamayacaklarını düşündüğüm için. İş eğitimini, laik eğitimi, devrimci eğitimi gerçekleştirmek, uygulanmakta olan çağ dışı sistemi değiştirmek için bir şeyler yapılması gerekmez mi? Gerekir ama biz nedense daha başka şeylerle uğraşıyoruz. O yüzden de okullarımızı bugünkü sistem içinde bile dörtlü, üçlü ve ikili öğretimden olağan öğretime geçiremiyoruz. Köylerimizi kent ve kasabalardaki semtleri okula, öğretmene kavuşturamıyoruz. Eğitim yatırımlarını kısıtladıkça kısıtlıyoruz. Bunun yanında da sanki süs eğitimine yönelmiş bir durumdayız. Okullarda yoksul çocukları ötekiler yanında ezmek için çare arar gibi tanışma çayı, yoksullara yardım, emeklilere dinlenme evi parası, okula katkı payı adı altında para toplayıp duruyoruz. İpe sapa gelmez ama eğitim yetkililerinin yazmış olduğu kazanç yolu olan manzume ve hikaye kitaplarını zorla verip ağlaya ağlaya çocukların evden para getirmesini önleyemiyoruz. Haftalık dergiler resmi araç durumuna geldi. Bakanlık ise bir yandan bunların yasak olduğunu, bir yandan da okullara alınmaları gerektiğini çelişkili genelgeleriyle önerir durur. Okul müdürlerine de pay ayrılarak çocuklar sömürülür. Öte yandan orta öğretim kurumları özellikle Anadolu illerinde kara tahtada ders verecek öğretmenlerden bile yoksun. Bu çocuklar üniversite sınavlarına eşit koşullar altında mı giriyorlar sanki? Hoş, üniversitenin alacağı da ne ki? Yine dönüp dolaşıp başladığımız yere geliyoruz. Çünkü hiçbir tutar yanı yok eğitim sistemimizin. Dershane ticareti, özel okul ticareti de tüy dikiyor. Ne mi yapmalı? Önce kafalarımızı değiştirip, duygusallığı bir yana iterek aklımızı kullanmalı ve yurt gerçeklerinden, dünya gerçeklerinden uzaklaşmadan işe girişmeliyiz. O zaman iş eğitimi, laik eğitim, bilimsel ve devrimci eğitim, halk eğitimi bunları çözmeye sıra gelir. Ama eldeki yetersizi bile daha geçersiz yapma yollarını aramaktan vazgeçersek, yetersiz ellerden kurtarırsak eğitim işini ve de ülkemizi. Kafalar çöküp gidiyor. Bu yıl yine kütüphanecilik haftasını kutladık. Biz her şeyi kutlar ve her haftayı bir konuya ayırırız. Hava kirlenmesine, vereme, kitaba, Atatürk'e birer hafta ayırmışızdır ve bu haftalar içinde bu konuların yüzeysel de olsa sözü edilir. Ama yalnız sözü edilir. Bilmiyorum yılın 52 haftası dolmuş mudur? Eğer dolmamışsa bu haftalardan birini de ele alınan konunun gerçekten işlenmesi ve çözümlenmesi için nasıl çalışmalı haftası yapmak hiç de kötü olmayacaktır. Kütüphanecilik haftası dolayısıyla yurdun geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızla onlar için yazılan kitaplar, yapılan edebiyat üstünde kısaca durmayı yararlı buluyoruz. Çocuklar için yazan ve bu yazılanları yayanlara sorarsanız, çocukların iyi yetişmesini, iyi yapıtlar okuyarak iyi insan, iyi vatandaş olmalarını, olumlu kültür almalarını isterler. Aslında çoğunun yaptığı iş, çocukları giderek toplumu zehirlemekten ibarettir. Bir Ahmet Bey var çocuk yayını yapıyorum diyen. Komşu Ali Bey'i arıyor her sabah. Ali ki arayan kolay kolay bulamaz. Bir gün kağıt yazıp bıraktı Ali Bey için. Meğersem Ali bu arkadaşın çıkardığı korku dergileri için çeviri yaparmış. Daha doğrusu Amerika'da çıkan korku dergilerinin diyaloglarını çevirirmiş. Ali sabaha karşı fitil gibi gelip sonra da işe gittiği için bu işi zamanında yapamıyordu. Bir keresinde işe girişmiş, makineye kağıdı takmıştı da günlerce iki satır yazıyla makinede beklemişti kağıt. Dergi bu haftada yattı diye mektup bırakmaya başlamıştı Ahmet Bey. Sordum bir gelişinde, başka birine çevirt madem. Olmaz dedi. Ali'den başkası veremiyor oradaki korkunun dozunu. Herkes diyalog kuramaz sonra. Çocukların zehirlenmesine böyle köşelerden başlanıyor. Amerikan dergileri, Amerikan filmleri, TV'de korkunç, pis, zehirleyici Amerikan dizileri derken bir vurkır ortamına geldik. Çocuk taklit eden yaratıktır. Onlara bu kara dergileri, kitapları, filmleri irkilmeden sunuyoruz. Eli bıçaklı, eli silahlı olmayan bir film görmek bile mümkün değil. Pecos Bill, Killing türünden ne varsa, adam öldürme şirketi, cinayetin tam vakti gibi polisiye kitaplara kadar hepsini yuttura yuttura neredeyse cani yapacağız çocukları. Amerika ilişki kurduğu ülkelere bu yanını da yaydı. Bunun kültürle, dolayısıyla kültür emperyalizmiyle de bir ilişkisi olmadığına göre cinayet emperyalizmi falan gibi bir ad bulmalı buna. Kültür emperyalizmi burada kısaca geçiştirilemeyecek kadar ayrı ve uzun bir konudur. Ama birçok yayın evi dostumuz Amerika ile ortak çalışıp çocuklara kitap yetiştirmişlerdir. Amerikalı yazarların kitaplarını özellikle basıp bir kısmını onlara satmak bir yana, çocuklar için masal ve hikaye kitaplarını ortaklaşa basarak en uzak köy okuluna kadar sokmuşlardır. Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak özel yayıncılara bastırılan bu kitapların baş taraflarında Amerikan bayrağının klişesiyle Türk ve Amerikan dostluğunu simgeleyen bir resimde yer almaktadır. Bu resimde iki dost elleri kenetlenmiş bir durumda görülmektedir. Köy okullarının kitaplıklarında gördüğümüz bu kitapların ilk yapraklarında ayrıca şöyle bir yazı var. Bu kitaplar Türk-Amerikan işbirliğiyle özellikle okulunuz kitaplığı için hazırlanıp bastırılmıştır. Ama kitaplar şu ya da bu özel yayın evinin damgasını taşımaktadırlar.